Sevdalım Hayat, Zülfü Livaneli, 14. Ayrım. Titrek Hamsi Hücresi. Söz söyleyen dillere, kalem tutan ellere, gün akşama değerken kan bulaştı güllere. Başsavcı İlhan Bey tepkisinde haksız değildi. Çünkü sıkı yönetim başsavcısı olarak eline geçen binlerce dosya, MİT'e çalışan bazı muhbirlerin ipe sapa gelmez suçlamaları ve akıl almaz saçmalıklarıyla dolu olmalıydı. 12 Mart yönetiminin en büyük tutkularından birisi, düşman olarak gördüğü bazı aydın grupları ne pahasına olursa olsun içeri atmaktı. Savcıların görevi ise bu tutuklamalara kılıf bulmak ve birer iddianame uydurmaktı. Bizim içeri alınışımız daha önce anlattığım Trabzon yıllarına dayanmaktaydı. O dönemde öğretmen okulunda resim öğretmeni olarak çalışan ve edebiyat meraklısı bir genç olarak aramıza giren Mustafa Beşgen, hasta düş gücünü çalıştırarak her gün bir rapor yazmış ve ortada olmayan hayali bir örgüt yaratmıştı. Titrek Hamsi Hücresi. MİT ve sıkı yönetimde ancak mizah kitaplarına konu olabilecek bu saçmalığı ciddiye almış ve onca insanı toplayarak Yıldırım Bölge Koğuşlarına tıkmıştı. Örgütün niye hamsi ve niye titrek olduğunu hiçbir zaman anlayamadım. Şimdi bir Laz fıkrası gibi gelen bu olay, dolayısıyla hepimiz zulüm gördük. Çoğu kişinin evi barkı dağıldı. O dönemin beni en çok etkileyen anını babam ziyarete geldiği gün yaşadım. Yıldırım Bölge'de bahçede telin arkasından konuşuyorduk. Bana çamaşır ve yiyecek paketleri de getirmiş, bunları araması için cezaevi yönetimine teslim etmişti. Ömrü boyunca kürsüde oturmuş, iddianameler hazırlamış, cezaevi isyanları bastırmış olan savcı, o anda oğluyla tel örgü arkasından konuşabiliyordu. Bana o an ömrüm boyunca unutamayacağım bir şey söyledi. "Oğlum, burada yüz kızartıcı bir suçtan yatmıyorsun. Düşüncelerinden dolayı buradasın. Bu yüzden üzülme. Ailemize leke sürmüş filan değilsin." Bunun ne demek olduğunu o dönemde yaşayanlar bilir. İnsanların junta propagandalarının etkisinde kalarak her yerde, o dönemdeki meşhur deyimle şehir eşkıyası aradığı, herkesin yine meşhur deyimle sayın muhbir vatandaş olmaya can attığı, komşuların ve akrabaların birbirini ihbar ettiği bir ortamda babamın bu sözleri söylemesi yüreğime su serpti. O gittikten sonra koğuşun bir köşesine çekilip uzun uzun babamla ilişkilerimi düşündüm. Daha çok küçükken babaanneme verilmiş olduğum, daha sonra da Ankara'da öğrenime devam ettiğim için öteki kardeşlerim kadar görmemiştim onu. Ankara'da kolej yıllarında onu sürekli özlerdim. Çocuk aklıyla kim bilir hangi nedenden amcalarıma kızdığım zaman onun gelip beni kurtardığı ve amcalarımı cezalandırdığı hayallerine sığınırdım. Ankara'ya yolu düştüğü bir dönemde bir pazar günü beni sinemaya götürmüştü. Sabah Bahadırlar Sokak'taki evden çıktık, sonra beni Büyük Pasaj'a götürdü. Orada Rus madamların pastanesinden kuru pasta aldık. Küçük bir kese kağıdına konmuştu pastalar, çok özel kokuyorlardı. Kese kağıdının üstünde yağlar belirmeye başlamıştı. Sonra sinemaya girdik. Yedi Kardeşe Yedi Gelin adlı müzikal bir Amerikan filmi oynuyordu. İlk renkli filmlerden biri olmalıydı. Çünkü perdede gördüğüm renklere, kar manzaralarına, odun biçerken söylenen neşeli şarkılara, kızak sahnelerine hayran kalmıştım. Daha sonra babam Ankara'ya atanınca Kızılay'da Yassıada dediğimiz bir bodrum katına taşınmıştık. Orada artık annem, babam, kardeşlerim ve ailenin evlatlığı Huriye ablayla birlikte oturuyorduk. Bir süre sonra Bahçeli Evler 4. caddedeki o güzel iki katlı eve geçecektik. Babam o dönemde sürekli teftişlere gittiği için onu yine fazla görme şansım olmuyordu. Yargıtay yıllarında artık Ankara'da oturabiliyordu ve biz her akşam sofra başında toplanıyor, olağanüstü bir özgürlük ortamında her şeyi tartışabiliyorduk. Bize durmadan tarihten örnekler aktarıyor, bilgilendiriyor, şiir ve anekdotlarla süslüyordu. Bu sofra bizim için gerçek bir okul yerine geçmekteydi. Anlattığı olaylar Osmanlıca bilgimizi de güçlendiriyordu. Bana ilk Hemingway kitabını veren ve onun gözümde büyümesini sağlayan da babamdır. Ama daha önce anlattığım gibi ben bu işte aşırıya kaçınca hızımı kesmek için çeşitli önlemlere başvurdu. Bazı insanlar vardır, nezaket onların kişiliklerinin bir parçasıdır. Nazik olmak için çaba sarf etmezler. Çünkü yapıları gereği başka türlü davranmak gelmez ellerinden. Babam da hayret edilecek bir biçimde aşırı nazik biridir. Kenarları tırtıklı ve herkesin birbirine kardeşime muhabbetle diye imzaladığı gençlik fotoğraflarına bakınca da açıkça görülür bu durum. Özenli bir giyim, üstüne yakıştırdığı giysiler, iyi taranmış saçlar ve yüzünde yarı hüzünlü, dikkatli, ince bir gülümseyiş. Onun çevresindeki herkesten ayıran, daha sonra artık yaşlanmış olan arkadaşların onu, "Mustafa Sabri hepimizden farklıdır, hep öyle oldu" diye anlatmasını sağlayan bir incelik. İlkelerine göre yaşayan, çok az yiyen, gençliğindeki kilosu hiçbir zaman değişmeyen, şık askılar takan, akşam sofralarını bir kadeh rakı eşliğinde yemekten çok kültür sohbeti ortamlarına çeviren, briç oynayan, muhakeme gücü yüksek, kibar bir insan. Ona hayatımın her döneminde hayranlık duydum ve hep benim kahramanım olarak kaldı. Bu kahramanın hapse düşmüş oğlunu ziyareti beni ve arkadaşlarımı son derece duygulandırmıştı. Bir ayı aşkın bir süre sonra özgürlüğümüze kavuşmuştuk. Kaldığımız yerden devam etmek istiyorduk. İşlerimizi ama yayın evini sürdürmek neredeyse olanaksızlaşmıştı. Devlet bütün gücüyle üzerimize geliyor ve nefes almamıza bile izin vermek istemiyordu. Bir ay önce Sayan Plak'la imzaladığım anlaşmayı uygulamalı ve plak doldurmalıydım. Besteler ve parçalar üzerine yoğunlaştım. İstanbul'a gelip stüdyoya girdim. Şimdi geriye bakınca o ilk stüdyo günlerini hatırlamak acı veriyor. Onca baskı, hapis ve korku kişiliğimi hırpalamış olmalıydı. Çok güvensizdim. Ruh sağlığım yerinde değildi. Geceleri çırpınarak uyanıyordum. Günün ve gecenin her dakikasında bir yerden bir kötülük geliyor, bana ve aileme yaklaşıyor saplantısı içindeydim. Onca çaba yoktan var ettiğimiz yayın evi ve kurduğumuz hayat yıkılmıştı. Hiçbir suçum olmadığı halde sadece kültür ve sanata meraklı olduğum için askerim ve polisin boy hedeflerinden biri haline gelmiştim. Bütün bu baskılar sonucunda stüdyoya girdiğimde sesim kısılıyordu. Kayıt aletlerinin soğukluğu ve üzerime dikilmiş mikrofon gözeneklerinin karşısında yargılanıyor gibi hissediyordum kendimi. Bir hırıltı gelip tıkıyordu boğazımı ve gerçekten sesim kısılıyordu. Konuşamıyordum bile. Benimle birlikte stüdyoya gelen Akay Sayılır, Yaşar Kemal, Tilda ve Ülker bana cesaret vermeye çalışıyorlardı. Ama bu çabaları sonuçsuz kalıyordu. Onat Kutlar'ın eniştesi Doktor Atıf Kutlar bir yandan beni tedavi ediyor, bir yandan da sorunun psikolojik olduğunu söylüyordu. Ben de her psikolojik problemli gibi bunu reddediyordum. Boğazımda bir şey vardı işte, nasıl görmüyorlardı. Sonunda bitti. 4 parça okumayı başardım. Üzerimden büyük bir yük kalkmıştı. Plak benim adımla yayınlanırsa polis baskı yapabilirdi. Yaşar Kemal sana başka bir isim koyalım diyordu. Hem Zülfü Livaneli meşhur olabilecek bir isim değil. Böylece ikimiz birlikte Ozanoğlu adını bulduk. İlk iki plağım Sayın Plak'ta Ozanoğlu adıyla yayınlandı ve pek fazla yankı uyandırmadan geçip gitti. Geçenlerde bir okurum Hey dergisinin çok eski bir sayısını gönderdi. Orada Ozanoğlu'nun plağının yayınlandığı haberini gördüm. Bu arada rejim iyice sertleşmişti. 1972'nin ilk aylarıyla birlikte Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam edilebileceğinin işaretleri ortaya çıkmaya başladı. Oysa kimse ihtimal vermiyordu buna. O kuşku günlerinde derlediğim ve yazdığım ağıtları okuyordum arkadaşlara. Stüdyoya girmeyince mesele yoktu. Gazi Osman Paşa'daki güzel evimizde bazı akşamlar toplanıyorduk. Erdal Öz, Emil Galip Sandalcı, Abdi, İlhan, Alp ve bazen Uğur Mumcu konuğumuz oluyordu. Sinan Cemgil ve arkadaşları Nurhak Dağları'nda öldürülmüştü. Onlar üzerine yazdığım ağda okuyordum. Denizler'in avukatlarından Mükerrem Erdoğan arkadaşımızdı. Onun aracılığıyla Deniz Gezmiş grubundan salıverilen bir gençle konuştuk. Denizler'in içeride çok rahat olduklarını ve asılacaklarına hiç ihtimal vermediklerini anlattı. Bu arada Kızıldere olayı patladı. Mahir Çayan ve arkadaşları orada öldüler. Bir Türk Hava Yolları uçağı Sofya'ya kaçırıldı. Jandarma Genel Komutanı Eken'e suikast girişiminde bulunuldu. Ve bütün bunlar Türkiye'yi korkunç bir gerilim dönemine soktu. 6 Mayıs 1972 günü Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edildiler. O gün avukat Mükerrem Erdoğan bize geldi. Gözleri ağlamaktan kızarmıştı. Gece aniden haber geldiğini ve Halit Çelenk'le birlikte infazda hazır bulunmak üzere cezaevine gittiğini anlatıyordu. İdamları bütün ayrıntılarıyla gözümüzde canlandırıyordu. Her dakikasını aklında tutmuş ve çıkar çıkmaz da yazmıştı. Anlattıkları dayanılır gibi değildi gerçekten. Hiç kimseyi öldürmemiş, ellerini kana bulamamış olan bu üç öğrenci, barbarların elinde hunharca katledilmişlerdi. Ölüm karşısında bile saygısı yoktu bu adamların. Gece yarısı çocukların hücrelerine dalmışlar ve üstlerine çökmüş, kelepçeleyip bağlamışlardı. Dışarı taşınırken, "Bari bırakın pabucumun tekini giyeyim," diye bağırmıştı Deniz. Ölümün normal bir insanda yaratacağı ağır ve törensel saygıdan eser yoktu bu adamlarda. Hukukçu olmadığı halde Denizleri idama mahkum etmiş olan mahkeme başkanı Ali Elverdi infazlar boyunca pis pis gülmüş ve sigarasını tüttürmüştü. Barbarlardan ölesiye nefret ediyordum. Bütün bunların ideolojiyle, siyasetle ilgisi yoktu. Üç öğrenciye bu zulmü uygulayan ülkeyi artık tanıyamıyor ve duygularımın şiddetinden tıkanıyor, konuşamıyordum bile. Bu benim sevgili ülkem olamazdı. O gün kimi gördüysem ağlıyordu. Daha sonra plağa söylediğim ağıtların duygu yükü bugünlerde oluşmuştur. Bir gün Akay Sayılır'la İstanbul'daydık. Dolmuş'la Karaköy'e gidiyorduk. Arabanın radyosunda haberler başladı. Ve spiker bir Türk Hava Yolları uçağının Sofya'ya kaçırıldığını duyurdu. Bize göre inanılmayacak bir çılgınlıktı bu. Kim bilir hangi sivri akıllılar yaptı bu kepazeliği diye epey söylendik. Bir süre sonra ikimizin de bu olayın sanıkları arasında yer alacağımızı bilmiyorduk. O belalı günlerde aranmakta olduğumu hissettim. Çevremde acayiplikler başlamıştı ve bir şey olacağı kesindi. Eve gidip Ülker'e durumu anlattım. Duygularımın beni yanıltmadığından emindim. Bir şey olacaktı. Hemen o gün aileni de alıp İstanbul'a kayınvalidemin evine gittik. Her şey olağan bir aile ziyareti havasındaydı. Bir sürü orada bekleyecektik. Gidişimizden birkaç gün sonra radyoda akşam haberlerini dinlerken Şafak 2 adıyla bir operasyon yapıldı ve birçok şehir eşkıyasının yakalandığı haber verildi. Uzun bir isim listesi okunuyordu. Her isim okunuşunda biz dehşete düşüyor ve birbirimizin yüzüne bakıyorduk. Bütün çevremiz içeri alınmıştı. Erdal Öz, Uğur Mumcu, Emil Galip Sandalcı, Abdi, Akay, İlhan ve daha birçok dost içerideydi. Derken spiker benim adımı okudu. Önce durumu anlayamadık. İstanbul'da Nişantaşı'nda oturmuş radyo dinlemekteydim. Ve sıkı yönetim benim içeri alındığımı duyuruyordu. İkimizin de rengi attı. Ailenin geri kalan kısmı mutfakta yemek hazırlığı içindeydi. Kimse bir şey duymamıştı. Birazdan geleceğimizi söyleyerek kendimizi dışarı attık ve akşam karanlığında sislere batmış kömür kokulu Halaskar Gazi Caddesi'nde bir aşağı bir yukarı yürüyüp ne yapacağımızı konuştuk. Çaresiz ve kıstırılmış iki av gibiydik. İşkenceyi bekleme işkencesi. Susarlar, sesini boğmak isterler. Yarımdır, kırıktır sırça yüreğin. Çığlık çığlığa yarı geceler. Kardeşin duymaz, eloğlu duyar. Sersemlemiş bir durumda eve döndük. Haberi duyan akrabalar telefon edip geçmiş olsun dileklerini iletmişlerdi. Kayınvalide herkese bir yanlışlık olduğunu söylemiş durmuştu. Sabaha kadar ne yapacağımızı konuştuk ve bir karara varamadık. Ertesi gün erkenden dolmuşa binip Basınköy'e Yaşar Kemal ve Tilda'ya gittik. Belki onlar bir yol gösterebilirdi. Daha doğrusu durumu enine boyuna tartışabileceğimiz kişiler onlardı. Ama ne yazık ki evde kimse yoktu. Nişantaşı'ndan Basınköy'e kadar birkaç dolmuş değiştirerek yapılan yolculuklar sırasında onları kaçırmıştık. Kapıyı umutla çaldık, çaldık. Açan olmadı. Önümüze çıkan ilk otobüse bindik. Nereye gittiğimizi bilmiyorduk. Otobüs bizi Sirkeci'de bıraktı. İstasyonun önünde yürürken birden Yaşar Kemal'i gördüm. Koşup omzuna dokundum. Döndü ve beni görür görmez yüzü allak bullak oldu. Kaçtın mı diye bağırdı. Kaçmadım dedim, yakalanmadım ki. Gelin şöyle rahat bir yere gidip konuşalım dedi. Üçümüz birlikte Gülhane Parkı'na gittik. Mayıs İstanbul'unda bir bahar güneşi vurmuştu ortalığa. Park tıklım tıklım doluydu. Yüzlerce kişi masalara oturmuş çay içiyordu. Bir masada biz bulduk ve oturup durumu konuşmaya başladık. Yaşar Kemal akşam radyoda açıklamayı duyduklarında çok üzüldüklerini, Tilda'nın ağladığını anlatıyordu. Biz çektiğimiz onca eziyetten sonra bu yeni durum karşısında şaşalamıştık, olayların değerlendirmesini yapamıyorduk. Yaşar Kemal, öyle kötü bir durum ki dedi, şu anda sen hapishane kaçağı sayılıyorsun, bir yerde vursalar haklı çıkarlar. Bunun üzerine bir kuşku kıpırdandı içimde, acaba vurmak için mi yapmışlardı bu oyunu? Asırlık ağaçlardaki hoparlörlerden radyo yayını yapılıyordu. Derken haberler başladı ve spiker bildiğimiz sıkı yönetim bildirisini okudu. Ömer Zülfü Livaneli adı parka yayılınca kıpkırmızı olduğumu ve kimsenin yüzüne bakamadığımı hissettim. Herkes beni süzüyor gibiydi. Teslim olmaya karar verdim çünkü yakalanmam halinde risk çok büyüktü. O gece Haydarpaşa'dan Ankara'ya giden trene bindim. Yol boyunca sık sık yapılan aramalardan birine rastlamak korkusuyla tedirgin bir gece geçirdim. Tren Ankara garına çok erken girdi. Gardaki ankesörlü telefondan babamı aradım. İsmimi bildirmeden merhaba dedim. Ne haber, nasılsın? Çok küçük yaşlardan beri babama hiç sen diye hitap etmemiştim. Her zaman siz diyordum. Ama o gün telefonun dinlenme ihtimaline karşı önlem alıyor ve bir arkadaşı rolüne giriyordum. Sesimi tanırdı herhalde ama bunu yapmak, babamla bu biçimde konuşmak ne kadar zordu bilemezsiniz. Gerçekten de babam durumu anladı ve de o bir arkadaşıyla konuşur gibi. ''Oo merhaba, nasıl görüşürüz, neredesin?'' dedi. ''İstasyonda bekliyorum.'' dedim. Bir süre sonra babam ve kardeşim Asım geldiler. Babamın emektar Opel'ine bindik ve o saatte iyice tenha olan Ankara yollarında dolaşmaya başladık. Babam da yapılacak en doğru işin sıkı yönetim komutanlığına gitmek olduğunu düşünüyordu. Yoksa resmen kaçak durumuna düşüyordum ve bu da çok tehlikeliydi. Aynı şekilde düşündüğümü söyledim ama neyle suçlandığımı bile bilmiyordum daha. Ortalık çok sertti. İşkence sistematik bir hal almıştı. Kontrgerilla sorgusunda işkence görmekten çekindiğimi söyledim. Babam yaşamında büyük zorluklarla, büyük acılarla karşılaşmış biridir ama o an yaşadığını düşmanım için bile dilemem. Çünkü devlete inanan, kaç yıldır ona hizmet eden babam için bile işkence artık soyut bir tartışma konusu değildi. Burnumuzun dibine kadar gelmişti. Sonuçta işkence yapılacak olan kendi oğluydu ve o oğlunu götürüp teslim etmek zorundaydı. Ömrü boyunca devletin hiç hata yapmayacağını savunan yargıç bu ikilem içinde acı çekiyordu. Yunan trajedyalarında görülebilecek yoğunlukta bir acı yaşanıyordu Opel'in içinde. Bir ara çiftlik yoluna girdiğimizi hatırlıyorum. İleride bir polis arama noktası görüldü ve babam hızla direksiyonu kırarak uzaklaştı oradan. 20'li yaşlarından beri savcılık yapmış ve polisin amiri olmuş hukukçu şimdi polisten kaçıyordu. 14. ayrımın sonu, sayfa 133, devamı 15. ayrımda.